Ayrım 2. Hiperaktif çocuk ve ergen okulda. Doktor Yankı Yazgan. Sayfa 17. Giriş. Hiperaktivite dedikleri, sınıfta çocuğun öğrenmesini ve uyumunu zorlaştıran problemlerden başlıcası, hiperaktivite diye anılan, çocuğun dikkatini, ilgisini çekmeyen ya da onu zorlayan, görev ve sorumluluk özelliği taşıyan şeylere dikkatini uzun sürelerle vermekte zorlanması durumudur. Üzerinde en çok araştırma yapılan çocukluk çağı davranış ve öğrenme problemi olduğu için bu kitaptaki çeşitli bölümlerde hiperaktivite deyimi gündelik terminolojideki genel anlamıyla kullanılacaktır. Diğer yandan hiperaktivite diye adlandırılan pek çok durumun birbirine benzer yanları olmadığını, sahici hiperaktivite diyebileceğimiz sendromun ise hiperaktivite olarak tanımlanan ya da öyle diye düşünülen durumların yaklaşık yarısını oluşturduğunu belirtelim. Ama sahicisi ya da benzeyeni, hepsi aynı sorunları yaşamakta, çözüm yolları da pek çok durumda ortak olmaktadır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, DEHB diye adlandırılan durumun hangi davranışlara dayanarak saptandığına bakmadan önce, dikkat hakkındaki temel hususları gözden geçirelim. Bu davranışların sadece bir kere gözlemlemesinden öte, pek çok koşulda çocuk ve çevresi için hayatı zorlaştıracak ölçüde görülmesi gerektiğini hatırlatalım. Dikkat sadece dikkat değildir. Dikkat, huy özelliklerinin bir parçası olarak da görülebilecek zihinsel bir işlevdir. Huy özellikleri, belli koşullarda uyum ve davranış sorunlarına neden olabilir. Dikkat, öncelik belirleme, sıraya koyma, planlama ve düzenleme işlevlerinin tümünü içeren genel bir kavramdır. Bu özellikler, beynin kendine özgü bir işleyiş tarzının sonucu olarak ortaya çıkar. Özelliklerine uygun olmayan koşullar ve davranışlarla karşılaşan çocukta, bu özellikler bir soruna dönüşebilir. Dikkati bozuk diye tanımlanan çocukların özellikleri. Gereğinden fazla hareketli olabilirler. Düşünmeden davranabilir ve ilgilerini çekmeyen konularda dikkatlerini birkaç dakikadan fazla yoğunlaştıramayabilirler. Sabırsız, tez canlı, çabuk sıkılan ve maymun iştahlı olarak tanımlanabilirler. Kendini tutmakta zorlanan hiperaktif çocukların sık görülen davranışları. Yerinde duramaz. Oturması gerektiği halde oturamaz. Yerli yersiz koşup tırmanır, çok konuşur, sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çeker, her zaman bir şeyle uğraşır, cevapları ağzından kaçırır, sırasını beklemekte zorlanır, olaylara veya konuşmalara müdahale edip yarıda keser. Dikkati dağınık çocukların yaşayabilecekleri zorluklar. Yönergeleri başından sonuna kadar takip edemez, dikkatini yaptığı işe veya oynadığı oyuna vermekte zorlanır. Evde veya okulda yapacağı işler ve aktiviteler için gereken araç gereçleri kaybeder. Dinlemez. Detayları gözden kaçırır. Düzensizdir. Uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanır. Unutkandır. İlgisi kolayca başka yönlere kayar. Herkesin dikkati dağılabilir. Tekrar toplayabildiği sürece sorun yok. Dikkat kontrolünün tam gelişmediği, özellikle zor gelen ya da zevk vermeyen durumlarda, dikkat üzerindeki denetimin iyice zayıflamasının başlıca nedeni hiperaktivitedir. Hiperaktif çocukların bazıları aşırı hareketli olurken bazıları ise hiperpasif denilecek ölçüde durgun ve hareketsiz olabilir. Mutsuzluk, halinden memnuniyetsizlik, iç sıkıntısı, öğrenememe, ilgi duymama gibi durumların hepsinin dikkati dağıttığını biliyoruz. Yukarıda gördüğünüz davranışlar listesindeki sorunları pek çok çocuk çeşitli vesilelerle gösterebilir. Ama hangi davranışın nerede, ne zaman, ne kadar ortaya çıktığı sorularının cevabını bilmeden sorunun ne olduğunu anlamak mümkün değildir. Sınıfta, derse ve sınıf içi hayata uyumda zorluklar yaşayan ve zorluklar çıkartan, çocuğun ortaya koyduğu davranışın mekanizmasının anlaşılması bir teşhis sürecidir. Teşhis nedir, nasıl konur? Belli davranış özellikleri hep bir arada ve belirli bir süre boyunca görüldüğünde bu durum bir bozukluk ya da bir sendrom olarak tanımlanır. Bu sebepleri arasında bazı ortaklıklar bulunan birçok durumun aynı adla adlandırılmasına yol açabilir. Sebepler farklı olmakla birlikte ortaya çıkan rahatsızlık verici etken aynı olduğunda yaklaşım tarzı ve durumu düzeltmeye yönelik önlemler de aynı olabilir. Uygulanan terapilerin ya da verilen ilaçların aynı olması problemin niteliği ya da kökenleri hakkında bir fikir vermeyebilir. Örneğin baş ağrısını düşünün. Sayfalar dolduracak kadar çok sebepten kaynaklanabilir. Beyin tümöründen sınav stresine, tifodan güneş çarpmasına dek uzanabilecek birçok etken baş ağrısına neden olabilir. Etkenin ne olduğuna pek bakılmaksızın yapılacak ilk iş sıkıntıyı azaltmaya, baş ağrısı çeken insanın gününü ya da çalışmasını devam ettirmesine elverişli bir durum yaratmaya yönelik bir tedavi sağlamaktır. Kısacası, ağrıyı dindirmek, sıkıntıyı ortadan kaldırmak gerekir. Ağrıyı dindirmekle yetinebilirsiniz ama ağrının kısa sürede tekrarlamasını önlemek ve hayatı ciddi biçimde tehdit edici problem olasılıklarını ayırt etmek için durumu ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek gerekir. Hangi durumlarda ağrının arttığını, ne kadar sürdüğünü, kişinin ne gibi durumlarda rahat ettiğini bilmek bile baş ağrısının sebebi olabilecek etkenleri veya baş ağrısının işareti olan hastalığı teşhis etmemize, kesin teşhis için gerekli incelemeleri istememize olanak sağlar. Her hiperaktif kendine özgüdür. Çocukların sınıf içinde zorlanmasına sebep olabilecek durumlardan sadece biri olan hiperaktivite, son dönemde terim olarak kullanım tarzıyla her türlü sınıf içi uyum zorluğunun genel adı haline geldi. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan bu zorlukların benzer yöntemlerle tedavi ediliyor olması pek çok kişiyi problemleri bir örnek olarak değerlendirmeye itti. Madem hepsi aynı tedaviyi alacak, o zaman duruma ayrı ayrı açıklamalar ve teşhisler bulmanın, çocukları tek tek uzun uzun değerlendirmenin ne gereği var sorusu akla gelebilir. Aynı teşhis konan çocukların sıradan fiziksel hastalıklarda bile farklılıklar gösterebildiklerini biliyoruz. Sınıf içi davranış ve öğrenme sorunları olan çocuklardaki sorunların da her bir çocukta kendine özgü bir seyir izlemesi kaçınılmaz. Bu hal ve gidişi etkileyen sayısız belirleyici bulunabilir. Aile yapısından beslenme tarzına, okula gidip gelirken yolda geçen süreden öğretmenin cinsiyetine kadar değişebilecek küçüklü büyüklü birçok etkeni sıralayabiliriz. Durumu değerlendiren uzmanın yapması beklenen bu listenin içinde çocuğun durumunu en çok etkileyen faktörler bakımından bir öncelik sıralaması yapmasıdır. Yerinde duramayan Emre. Bu etkenlerin duruma katkısını belirlemek, müdahale stratejisinin düzenlenmesi açısından önemlidir. Önemli gözüken ile gerçekten önemli olanı ayırt etmek, çözümü kolaylaştırıcı ilk adımdır. Örneğin, 8 yaşında bir çocuğu, adı Emre olsun, düşünün. Emre sınıfta yerinde duramıyor, oyun oynarken arkadaşlarıyla hiç anlaşamıyor. Ödevlerini tahtadan defterine geçirmiyor, dersi izlemiyor ve başka şeylerle meşgul olup sınıf düzenini altüst ediyor. Emre'nin yuvadan bu yana devam eden bir hareketlilik ve dikkat dağınıklığı sorunu varmış. Bu seneki sınıf öğretmeninin de okulun en sabırsız ve tahammülsüz öğretmeni olduğunu varsayalım. Emre'nin anne babası da yine bu sene ayrılığın eşiğindeler ve Emre'nin bakımıyla anneannesi ilgileniyor. Emre'nin içinde bulunduğu psikolojik koşullar pek parlak sayılmaz. Emre koşullara göre farklı davranıyor. Bakış açınıza göre soruna getirdiğiniz açıklama, teşhis değişebilir. Genellikle okul sorunu anne babanın içinde bulundukları mutsuz dönem sebebiyle çocuklarıyla ilgilenmemeleriyle bağlanabilir. Geçen yıllardaki öğretmenleri anne babanın mutlu evlilik dönemlerinde de Emre'nin benzer biçimde zorlandığını söyleyebilirler. Yuva öğretmeni Emre'nin sabahları daha iyi, öğleden sonraları daha sorunlu olduğunu hatırlayabilir. Ailenin o yüzden yarım günlük bir okul tercih etmiş olduğunu öğrenirsiniz. Emre sabahçıyken bile sınıfa uyum göstermekte zorlanmaktadır. İngilizce öğretmeni Emre'nin derste bütün çocukların tersine çok ilgili ve gayretli olduğunu, hiçbir olumsuz davranışını görmediğini söyleyebilir. İngilizce öğretmeni yıllarca dikkati dağınık çocuklarla çalışmış, sabırlı ve disiplinli bir öğretmendir. Üstelik İngilizce dersi 12 kişilik özel sınıflarda yapılmaktadır. Anneanneye söz sırası geldiğinde Emre ile evde başa çıkmanın hep zor olduğunu ama bu yıl sorunun dayanılmaz bir hale aldığını söyler. Durumun açıklanması ilk adım. Kafanızda bu durumu çözüm getirecek bir açıklama, bir ön tanı planlamanız gerekir. Okulun psikolojik danışmanı, olası bir hiperaktiviteden bu yılki öğretmeni şımarık bir çocuktan ve umursamaz anne babadan dem vurur. Anneanne, eskiden geçerli olan rahatlatıcı yöntemlerin işe yaramadığını söyler. İngilizce öğretmeni ise, ben hiçbir sorun yaşamıyorum der. Baba, okulun sorunu abarttığını, kendisinin de çocukken aynı Emre gibi olduğunu söyler. Anne, hiç bu meseleler ortaya çıkmadan babaya, bir psikoloğa gidelim, bu çocuğu nasıl eğiteceğimi bilemiyorum. Beni hiç dinlemiyor dediğini hatırlatır. Babaanne, torununun hiçbir şeycinin olmadığını, bu meselenin büyüyünce geçeceğini, ayrıca Emre'ye yaramazlığın yakıştığını söyleyip meseleyi kapatır. Bu tartışma, yorum ve teşhisler devam edip giderken, Emre'nin sınıf arkadaşlarıyla arası iyice bozulur, Anneanne hiçbir şekilde söz geçiremez, derslerdeki başarısı düşer. İngilizceci de Emre'nin tedavi görmesi gerekiyor galiba demeye başlar. Okul yönetimi böyle çocuklar için daha uygun okullar varmış diyerek Emre'nin okuldan uzaklaştırılabileceğini ima eder. Okul rehber öğretmeni anne ve anneanne ile oturup elindeki kitaplardan bazı bölümleri birlikte okur. Emre'nin pek çok çocukla rastlanabilecek bir davranış ve dikkat sorunu olabileceğini ama bu karışıklığın artık sadece okul imkanlarıyla çözülemeyecek durumda olduğunu söyleyip birkaç uzman adresi verir. Bu arada Şubat tatili gelir, anne baba evliliği kurtarmak amacıyla birlikte bir tatile çıkarlar. Emre'ye bunun iyi geleceğini düşünürler, okul psikoloğuna da bir bakalım belki biz barışırsak her şey eski haline döner derler. Okul psikoloğu pek sanmıyorum ama dese de sözünü dinletemez. Hangi eski hal diye sormayı da akıl etmez. Başkalarının memnun olması yetmez. Okula dönüş zamanı Emre anne babasını barıştığını müjdeler. Herkes bu durumun Emre'nin okulda ve evde davranışları ve öğrenmesiyle ilgili meseleleri çözeceğine inanıp kaldığı yerden devam eder. Hiçbir değişiklik olmadığını görmek fazla zaman almaz. Emre birkaç hafta işleri iyi götürür. Defterine yazmaya çabalar, öğretmenin gözüne girme umudu taşır. Kurban Bayramı tatiline giderken anne okul psikoloğuna durumdan memnun bir halde bizi boş yere bir yerlere gönderecektiniz diye sitem eder. Uzun bayram tatillerinden birisidir bu. Sonrasında okulda birkaç sınav olacağı söylenir son gün. Tatil ödevleri önemlidir. Herkes çalışmalıdır. Tatil bitip de Emre sınıfa geldiği andan itibaren senin başından da beter davranmaya başlar. Anne baba kendilerine bir değişiklik olmadığını ama okula dönüş tarihi yaklaştıkça Emre'nin evde de kendilerini çıldırtıcı şekilde davrandığını söylerler. Okul psikoloğundan sene başında kendilerini önerdiği uzmanların telefonlarını isterler. Okul ile dışarıdaki uzman arasında işbirliği olması şarttır. Ancak bu ilişkide zaman zaman çekişmeler, aile, okul ve uzmanlar arasında değişik mesajların gidip gelmesi sorun yaratabilir. Bilgi akışının şeffaf ve sürekli olması, okul ve uzmanlar arasında yazılı bir iletişim kurulması, iletişimin özellikle başlangıçta sadece ihtiyaç anlarında değil, belli bir düzenle yürütülmesi sorun olasılığını azaltmaktadır. Psikolojik danışman, ailenin ilk kez sorunun varlığı hususunda tartışmadıklarını ve çözüme yönelik düşünmeye başladıklarını görür. Bu noktada bazı okullar ailelere yönelik olarak "Bak, gördünüz mü?" tutumu takınabilir. İyiye gidebilecek bir durum tekrar zorlaşabilir. Pek çoğumuz ancak dibe vurduğumuzda sorunları hissediyor ya da önceden fark ettiğimiz bir şeyi çözmek üzere harekete geçiyoruz. Cana tak etti noktası diyebiliriz. Böyle durumlarda meselelerin kendiliğinden çözümlenmesini beklememiz de aynı sebepten ötürü pek şaşırtıcı değil aslında. Uzman görüşünün farkı nereden geliyor? Uzmanın böyle bir noktada işin içine girmesi, aileden görebileceği direnç açısından avantajlı, sorunun çözümüne yönelik tekniklerin uygulanması açısından ise dezavantajlıdır. Gecikmişlik duygusunun yanı sıra alışkanlık ve yargılarla mücadele başlıca dezavantajlarıdır. Diğer yandan, soruna dışarıdaki uzman tarafından hangi aşamada müdahale edilirse edilsin, aile ve okul işbirliğinin sağlandığı durumlarda başarı şansı yüksek olacaktır. Başarıyı çocuğun kendi gelişim çizgisindeki ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması ve çocuğun yoluna devam edebilmesi olarak görüyoruz. Dışarıdaki uzman meselesi, büyük kentlerde olan bir sorun. Dışarıda çocuk psikiyatrı, psikolog, pedagog, psikolojik danışman, eğitim uzmanı ya da içeride okul psikoloğu, rehber öğretmen vesaire. Herhangi bir uzmanın bulunmadığı yerleşimlerde öğretmen iç ve dış uzman rolünü oynayacaktır. Pek çok öğretmenin bu rolü elinden geldiğince iyi bir şekilde oynayabildiğini, uzaktaki uzmanlarla daha iyi bir işbirliği sağlayabildiklerini söylemekten memnuniyet duyuyorum. Emre'nin durumuna dönersek, uzmanın yapacağı değerlendirmede olaya bakış açısı ne olacaktır? Meseleyi hızlı biçimde kontrol altına almanın yolları. Bazen küçük bir değişiklik, ana soruna hiç dokunmaksızın meselenin zarar verici etkilerini azaltabilir. Emre'nin küçük sınıflı ve tatlı sert öğretmenli İngilizce derslerinde daha az problem yaşadığını hatırlayalım. Bu durum çok uzun sürmediyse de kısa bir rahatlama sağlamıştı. Ancak gelinen noktada sadece bu tip bir değişikliğin yetmeyeceği açık. Bir yöntem sürecin her anında aynı etkiyi göstermeyebilir. Özellikle sürecin temel mekanizmalarına yönelik etkisi olmayan yöntemler zaman içerisinde başka yöntemlerle değiştirilmez ve desteklenmezse başlangıçtaki etkileri kaybolabilir. Görünüşteki sebepler, çocukluğumuzdan bu yana zihnimizde yer eden bir takım sezgisel açıklamalar, olaylara yaklaşımımızı çok etkiler. Yolda kalmış bir otomobil düşünün. Ön koput, motor kapağı kaldırılmış, etrafındakiler de ne yapsak diye başlarını kaşımaktalar. Problemin motorla ilgili olduğunu düşünmek buradaki sezgisel reaksiyon. Ama otomobilin lastiği patlamış ve lastik değiştirmek için beklerken motoru da soğutalım diye kapağı açmış olabilirler. Hatta otomobil bir vosvos olup stepne ön tarafta duruyor da olabilir. Kısacası sezgiler aldatıcı olabilir. Aile durumunun etkileri. Anne babanın ayrılığı ya da çocukla yeterince ilgilenmedikleri şeklinde izlenimimiz, meseleye katkısı olan bir durumu meselenin sebebi olarak görmemize yol açabilir. Meseleleri düzeltebilecek adımların mutlaka durumun toparlanmasını sağlayıcı etkileri olamayacağını da akılda tutmak gerekir. Bozuk gözüken her şeyin düzeltilmesi de aynı etkiyi yapmayacaktır. Yine yolda kalmış bir otomobil düşünelim. Gittiniz, aksaklığı anlamaya çalışıyorsunuz. İlk gördüğünüz şey kırık dikiz aynası olsun. Herhalde onu düzelttiğinizde arabanın yola devam edeceğini düşünmezsiniz. Yola devamı önleyen ne varsa onu bulmak ve çözmek uzmanın öncelikle yapması gerekendir. Elbette düzeltilecek pek çok husus bulunabilir ama temel amacın yola devam etmek olduğunu akılda tutmak koşuluyla. Kendisi geçici ama etkileriyle kalıcı bir yardım. Emrinin hızla dikkatini toplamasına yardımcı olmak, patlak lastiğin yerine bir stepne takmak gibidir. Yola hemen devam edebilirsiniz. Lastiğin patlamasını önlemeye yönelik yöntemler, başka arabalardan yararlanmak gibi teknikler yola devam için daha karmaşık ve zaman alabilecek işlerdir. Zaman kaybedilir, kaybolan zamandan ötürü moral bozulur. Moralin hızla düzelmesi belki de ilk şarttır. Bu sebepler, temel mekanizmaya yönelik bir müdahale yapılması, hızlı bir etkiyle zaman kazanırken herkesin moralinin düzelmesi ve değişik, zahmetli, uzun vadeli yöntemler için güç toplanması şeklinde özetlenebilir. İlaçların geçici ama hayati yararları olabilir. İlaç tedavileri, bu sebeplerle Emre'nin durumda ilk akla gelen hayat kurtarıcı ya da daha gerçekçi deyişle paçayı kurtarıcı olur. İlaçları ve benzeri dramatik etkili tedavileri bir krediye benzetiyorum. Şirketin son zamanlarda aldığı kredi, eğer iyi kullanılırsa şirketin kapasitesini geçici olarak artırıp kendini toparlamasına fırsat verir. Krediyi sadece borç kapatmak için kullanıp şirketinizin düzenini yeni borçlar üretmeyecek şekilde değiştirmezseniz aldığınız kredi bir işe yaramayabilir. İlaç tedavilerinin yanı sıra anne baba tutumunda düzeltmeler, çocuğun öğrenme alışkanlıklarını değiştirecek pedagojik yaklaşımlar, okul ve sınıf ortamında çocuğun toplumsal uyumunu ve öğrenmesini geliştirecek düzenlemeler, hepsi ilaçların sağladığı krediyi kalıcı yatırımlara dönüştürmeyi amaçlar. Bakınız 3. bölüm. İlaç nadiren tek başına bir işe yarar. İlaç kapsamlı bir tedavinin parçası olarak kullanılmalıdır. Emre'ye sınıf içinde ve özel eğitim ve psikoterapi koşullarında yapılabilecek pek çok yardım var. Okul rehberlik servislerinin kılavuzluğunda sınıf öğretmenlerinin olumlu yaklaşımları çok önemlidir. Her şeyin dışarıdaki uzmandan beklenmediği, okul ve ailenin sadece pasif bir uygulayıcı olmayıp çözüm önerileri geliştirebildiği durumlarda başarı şansı yükselmektedir. İlaç tedavileri olmaksızın psikolojik, pedagojik ve sosyal yöntemlerle DEHB'nin kontrolü ve aşılması mümkün olabilir. Tedavide hangi yolun ve basamakların izleneceği, çocuk psikiyatrisi uzmanı doktorun değerlendirmesinin sonucuna göre kararlaştırılabilir. Özetle, hiperaktivite, dikkat eksikliği, sınıfta çocuğun öğrenmesini ve uyumunu zorlaştıran başlıca problemlerdir. Pek çok çocuğun yaşayabileceği bazı zorlukları, sürekli ve gelişmeyi yavaşlatıcı şekilde yaşayan bu çocukların zorlandıkları hususları ve sonuçlarını şöyle özetleyebiliriz. Çocuk, ilgisini çekmeyen ya da kendisini zorlayan şeylere uzun süre dikkatini vermekte zorlanır. İlgisini çeken bir şeyden ise dikkatini alamaz. O yüzden de kurallara göre davranması gereken yerlerde içinden geçtiği ve aklına estiği gibi hareket etme eğilimi duyabilir. Bu eğilimi hemen hiç dizginleyemediği için toplumsal uyumu bozulabilir. Kendinden isteneni ya da bekleneni yapmaktan kaçınabilir. Bu durum çocuğun hayatında, evde ve okulda, hatta sporda ya da sosyal faaliyetlerde zorluklar çıkarabilir. Çevreden alacağı olumsuz tepkiler sebebiyle olumsuz imajını giderek benimseyebilir. Eleştirici ve dışlayıcı davranışlarımızla biz de bu imajı güçlendirebiliriz. Çocuğun kendinden memnuniyetsizliği, ilk başlarda dışa karşı güçlü gözükmeyi hedefleyen ve otorite konumundakiler tarafından kabul edilemez bulunan davranışlar şeklinde ortaya çıkar. Giderek kendine güvensizlik ve mutsuzluk saklanamaz ve reddedilemez bir hale gelebilir. Anlaşılmadığını düşünen bir çocuğun içinde bulunacağı başlıca ruh hali, öfke ve bezginlik olacaktır. Bütün bu sorunlar, genellikle çok küçük yaşlardan itibaren mevcut olmakla birlikte fark edilir olmaları okul çağına rastlar. Hayatın zorlaşması ve zorlaması, çocuğun özelliklerinin bir problem haline getirir. Öte yandan, bu zorlama, örneğin okula gitmek, başkalarıyla ortak çalışmalar yapmak, çoğunlukla kaçınılmaz ve son tahlilde yararlı durumları kapsar. O zaman problemin düzeltilmesi şart olur. Problemin düzeltilmesi için sınıfta, okulda ve evde yapılabilecekler hakkında ilerleyen sayfalarda bazı tavsiyeler bulacaksınız. Bu tavsiyeler sizi ve çocuğunuzu yakından tanıyan bir uzmanın görüşlerinin yerine geçecek bir alternatif olarak değerlendirilmemelidir. İkinci ayrımın sonu sayfa 27.